5. kasetin devamı. Tanrıları rüyalarında görür, gebe kalırlarmış. Ama eski zamanlarda olurmuş öyle şeyler. Hem sen iyi, namuslu, doğru bir kadınsın ama darılmaca yok. Pek evliyaya benzemezsin. Çabuk öfkelenir, parlarsın. Hem söz aramızda, ateşlisin de. Hiç böyle rüyada müyada ilahlardan birini gördün mü? Ana yeni bir yalan daha uydurmasını çok isterdi. Mesela fırtınalı bir gün yolun kenarındaki viran mabede sığınmak için girdiğinde ilahlardan birinin yanına sokulduğunu söyleyecek oldu. Ağzını açtı ama bir türlü dilini çevirip bir şey diyemedi. Uydurma laflar dışarı çıkmak istemiyorlardı. Hem suratına çamaşırını fırlatıp attığı zavallı, zararsız, babacan tanrının hesabına öyle kötü bir masal uydurmaktan korkuyordu. Üstelik artık yalan söylemeye mecali de kalmamıştı. Acınacak bir biçarelikle yengenin yüzüne baktı, sapsarı yanakları utançtan pençe pençe kızardı. Komşusunu sahiden aldatabilmek imkanına karşılık o dakikada isteseler yarı ömrünü vermeye razıydı ama hiçbir çaresi kalmamıştı. Karşısındaki iyi yürekli kadın da artık işi anladı. Ve hiçbir sorguya kalkışmadan sadece "Örtün kardeşim, soğuk alırsın, örtün." dedi. İkisi de yürümeye başladılar. Ana birden acı bir çığlıkla "Of, of, bu işi kimin yaptığını hiç sorma. Adını kimse bilmeyecek onun. Sadece yardım et bana. Kardeş gibiyiz biz. Bu dertten kurtar beni. Ömrüm oldukça ben de sana bakar, her işine koşarım." dedi. Yenge usulca, bu yaşa gelinceye kadar kör değildik ya, başlarından böyle sıkıntıları def ediveren çok kadınlar gördüm, dedi. Ana ilk defadır ki azıcık ümitlendi. Hemen yavaşça sordu. Sahi mi? Nasıl? Yenge de anlattı. İnsanın buna verilecek kadar parası varsa, böyle işlerde kullanılan ilaçlık bir takım kökler satıyorlarmış. Ama çok kuvvetli şeymiş bu otlar. Bazen anayı da çocuğu da öldürüyormuş. Hem bak bilmiş ol, bunun sancısı doğum ağrısından bin betermiş. Yetecek kadar içilirse eğer ne var ne yoksa söküp götürüyormuş. Ana, canımı da beraber söküp götürse bile razıyım. Tek oğullarım el alem duymasın. Şu içinden çıksın, içinden çıksın şu, dedi. Emmi onun karısı birden durdu. Ananın göz bebeklerinin içine bakarak. Öyle ama şimdi artık kocan da öldü. Bakalım bu işi tekrarlamadan durabilecek misin? Dedi. Suçlu kadın o korku içinde yeminleri üst üste bastı. Hayır, hayır, tövbeler tövbesi. Bu yaz sanki içimde bir yangın vardı. Gene öyle tutuşuverirsen bir gün bu kızgınlığımı nasıl söndüreceğimi biliyorum artık. Doğru dereye. Cum, bir daha çıkmamacası. Bir daha yanmamacasına. Buz gibi, buz gibi olmak için doğru dereye. O gece yeri kazıp günün günü var diye sakladığı paranın yarısını çıkardı. Bir yolunu bulur bulmaz bunu komşu yengeye verdi. Kadın da gitti, ilaçlık kökleri satın aldı. Bunları güzelce kaynatıp hazırlayınca bir gece geldi. Dört gözle bekleyen anaya. Nerede içeceksin bunu? Evde olmaz. Çok kan dökeceksin, dedi. Ana gündüz vakti bile tenha olan, gece ise hiç kimsenin uğramadığı o küçük yol kenarındaki mabedini hatırladı. İki kadın oraya gittiler. Ana bu koca karı ilacını içti. Yere uzanıp beklemeye başladı. Çok geçmeden sifiri karanlıkta akıl almayacak derecede şiddetli, dayanılmaz sancılar tuttu. Ve kadın öleceğini bilerek buna razı oldu. Öyle bir işkenceydi ki bu. Duyduğu korkunç ıstıraptan, sancıdan başka artık her şeyi unutmuştu. Yalnız haykırıp bağırmayacağını gene de aklından çıkarmıyordu. Bu yetmiyormuş gibi ne mum ne kör bir kandil bile yakamıyorlardı. Aksi tesadüf bu ya. Bir geçen olur da hiç adet değilken kapısız viran mabette ışık görüverirse ne yaparlardı? Ana ister istemez dişini sıkıp bu müthiş işkenceye dayanacaktı. Vücudundan yağmur taneleri süzülürmüşçesine şırıl şırıl terler akıyor ve kadın içine sanki kızgın bir canavar pençesi girmiş de bir yerlerini söküp koparıyormuş gibi korkunç bir sancı acı içinde kıvranıyordu. Nihayet bir an geldi ki sahiden bir yırtılış oldu ve kadın acı bir çığlık kopardı. Yenge yaklaştı, eğildi, alacağını aldı. Bunu gelirken getirdiği bir hasır parçasının içine koydu. Sarmadan şöyle eliyle bir yokladı. Mahzun mahzun. Oğlanmış ayol, ne mutlu sana. Çocukların hep oğlan oluyor, dedi. Ana da artık bir daha olup olacağı kalmadı. Bitti, diye inledi. Sonra da toprağın üstüne yere uzandı. Biraz dinlendi. Fazla duramazlardı. Kalkacak takati bulur bulmaz kara gün dostu komşusunun koluna yaslanarak iniltisini içinde tuta tuta yürüdü, evine döndü. Derenin önünden geçerlerken Emmo'nun iyi yürekli karısı uzandı. Hasıra sarılı küçücük şeyi suya atıverdi. Ana günlerce hasta, halsiz yataktan kalkamadı. Emmo'nun karısı ona elinden geldiği kadar yardım etti. O yıl bütün kış kadıncağız bir türlü kendini toparlayamadı. Ağır bir şey kaldırmak veya pazara bir yük götürmek adeta işkence oluyordu. Fakat ara sıra çaresiz kalınca dişini sıkıp dayanmak gerekiyordu. Nihayet günler geçip de havalar düzelince biraz iyilendi. Artık güneşli bir yere oturup ısınmaktan hoşlanıyordu. Bahar gelince büsbütün düzeldi ama nedense bir türlü eski halini bulamıyordu. Bazen hakikatli komşusu ona sevdiği bir yemeği pişirip getirince bile ana elini göğsüne bastırıp "Şuramda bir ağırlık var, yiyemiyorum. Yüreğim şöyle iki mememin arasında sanki kaya gibi oturuyor. Gırtlağımdan bir şey geçmiyor, yutamıyorum. Lokmalar boğazıma diziliyor. Ne varsa yüreğimde. Öyle dert dolu ki orası kurşun gibi basıyor. Ağlasam belki açılırım. Şöyle doyasıya hüngür hüngür bir ağlayabilsem sanki iyileşir gibime geliyor," diyordu. Lakin bunu o kadar istediği halde gene de gözleri kupkuru kalıyordu. Art arda gelip geçen bahar günlerinde ne ağlayabildi ne de her zamanki gibi çalıştı. Büyük oğlu yapılacak işleri başarabilmek için sabahtan akşama kadar çırpındı. Karşıki Emmoğlu elinden geldiği kadar yardımlarına koştu. Bu hal epey bir zaman sürdü. Yulafın başaklandığı sıralarda bir gündü. Kadıncağız canı o sabah taranmasını bile istemediğinden, saçı başı darmadığın, eli kolu düşük, gözleri yerde oturup duruyor, miskin, hasta kediler gibi güneşleniyordu. O aralık bir ayak sesi duydu. Başını kaldırınca Kahya ile göz göze geldi. Büyük oğlu da adamı görmüştü. Yaklaştı. "Babam öldü. Annem aylardır hasta. İşlere sadece ben bakıyorum. Ekini görecekseniz ben götüreyim sizi. Anamın kalkacak hali yok," dedi. O zaman adam yüzü perdahlı, saçları pırıl pırıl taralı bu şehir uşağı pek belli etmeden kadına iyice bir baktı. Olanı biteni anladı. Kadın da onun neler sezdiğini hissetti. Hiçbir şey demeden başını eğdi. Zaten adam umursamadı bile. Hemen çocuğa "Pekala, hadi yürü bakalım," dedi. Ve ikisi beraber uzaklaştılar. Onu bırakıverdiler. Bu adamdan artık bir şey umulamayacağını iyice görüyordu. Zaten kendinde de ona karşı eskisi gibi cinsel bir istek kalmamıştı. Vücudunda ne vakittir öyle bir halsizlik vardı ki. Yalnız bu son göz göze gelişleri aradığı sarsıntıyı, heyecanı vermişti ona. göğsündeki yüreğim diye gösterdiği o kas katı ağırlığın iç boğuntusunun adeta çözüldüğünü, eridiğini hisseder gibi oldu ve gözleri yaşardı. Ayağa kalktı. Herkesin çokluk geçmediği bir yoldan kırlara saptı. Ta ötede uğranıp aranılmayan bir mezar vardı. Çok çok eski, artık içinde yatanı bile hatırlayamadıkları kadar eski, üstünü otlar, baldıranlar bürümüş, adı sanı unutulmuş, kimsesiz birinin zavallı mezarıydı bu. Ana çimenlerin üstüne çöktü, bekledi ve nihayet ağlayabildi. Gözyaşları evvela yaka yaka seyrek seyrek inmeye, sonra da şırıl şırıl kolaycacık akmaya başladılar. O vakit ana başını mezara dayadı ve kadınların yürecikleri ömürlerinin acısıyla fazla dolup taşınca yaptıkları gibi kötü nasibinin altında çöker, ezilircesine haykıra haykıra ağladı, ağladı. Bu çığlıkları, bu hıçkırıkları bahar rüzgarı önüne kattı. Küçük köye kadar taşıdı, götürdü. Evlerinde, işlerine, güçlerine bakan analar, kocalı kadınlar uzanıp uzanıp birbirlerine bakıştılar. Usul usul da, "Bırakın, zavallı ağlasın, belki içi ferahlar. Dul kalalı beni şöyle doyasıya bir ağlayamadıydı. Çocuklarına söylemeli de rahat versinler kadıncağıza," dediler. Ve ağlasın, kanıksanıncaya kadar ağlasın diye onu kendi haline bıraktılar. Aradan epey bir zaman geçtikten sonra ana yanında hafif bir hışırtı duydu. Başını kaldırıp baktı. Ortalık kararmıştı. Demek ki güneş batıncaya kadar hep ağlamıştı. İşte taşlı dikenli yolda sendeleye sürçe kızı geliyordu. Bir şeye çarpmamaya yardımı olurmuş gibi de alışkanlıkla ellerini önüne uzatmış, arana arana yürüyordu. Daha uzaklardan bağırdı. "Anacığım, yetmez mi artık? İçim ferahlasın diye. Seni rahat bırakalım dediler ama ağladığın yetmez mi artık?" O vakit ana uyandı, kendine geldi. Çocuğuna baktı, bir "of" çekerek dağınık saçlarını yüzünden itti. Doğruldu. Şişen gözlerini sildi, ayağa kalktı. Kızcağız aranarak kolunu uzatmış, anasının elini tutmak istiyordu. Zavallı, batıda pembeleşen, son akşam ışıklarından korunmak için gözlerini sıkı sıkı yumuyordu. İniltiyi andıran acılı bir sesti. "İnşallah ağlayacak şeylerim olmaz benim. Gözyaşı canımı öyle yakıyor ki," dedi. Bu sözler anayı büsbütün kendine getirdi. Adeta kalbini yıkadı, temizledi. Böyle bir günün sonunda söylenen bu içer acısı kelimeler, elini tutmak için uzanan, aranan bu el, onu aylardır içinde bocaladığı umutsuzluktan, bezginlikten çekti, çıkardı. Tekrar tepeden tırnağa ana oldu. Kızına baktı. Ne vakittir süren buhranlı uyuşukluktan nihayet kurtulup çıkarak, "Gözlerin eskisinden daha mı fenalaştı yavrum?" diye sordu. Kızcağız da, "Galiba pek fark etmedi ama sadece ışığa geldi mi daha çok acıyor. Yanıyorlar. Bir de yüzlerinizi eskisi kadar iyi seçemiyorum. Ağabeyim büyüyeli onu seninle karıştırıyorum. Sesini işitmeden bilemiyorum," diye cevap verdi. O vakit ana yavrusunun elinden tuttu. Yürümeye başladılar. İçinden inleye inleye. "Neredeyim ben? Bu kadar zamandır neredeydim?" diye düşünüyordu. Dayanamadı, yüksek sesle de, "Yarın şafak söker sökmez yollara düşeceğim. Ne vakittir sana söylediğim gözün acı yok mu? Gidip onu alacağım. Vah çocuğum, vah yavrum," dedi. O akşam üçü de sanki anaları uzak bir yolculuktan dönmüş de ona tekrar kavuşmuş gibi oldular. Kadın eski benliğini buluyordu. Silmeleme yemek doldurduğu çanaklarını sofranın üzerine koyuyor, her biriyle ayrı ayrı meşgul oluyordu. yıpranmış, süzülmüş, sapsarı yüzünde acılı bir durgunluk, rahatlık ifadesi beliriyordu. Sanki evlatlarını bir iki yıldır görmemiş gibi onları birer birer doya doya seyrediyor, her taraflarını ayrı ayrı gözden geçiriyordu. Küçük oğluna baktı. Yarın baş işim senin şu ceketi yıkamak olsun. Hiç bu kadar pislendiğini, yırtıldığını fark etmemiştim. Sen ay parçası gibi bir çocuksun. Hem de benim oğlumsun. Böyle kirpas içinde gezmek yakışır mı sana? Dedi. Büyüğüne de, geçen gün parmağımı kestim. Cerrah topladı diyordu. Nasıl oldu? Göster bakayım oğlum, diye sordu. Elini yıkayıp yaranın üzerine azıcık yağ damlatırken de, nasıl yaptın, neyle kestin, dedi. Çocuk şaşırarak gözlerini açtı. Söyledim diye sana ana, tırpanı taş üstünde bilerken kesiverdim. Yakında yulafları biçeceğiz de ona hazırlanıyordum, diye cevap verdi. Kadın, ha sahi, sahi, aklıma geldi, söylemiştin, dedi. Çocukların üçü de nedenini kendileri de anlamadan adeta tatlı bir sıcaklıkla sarılıp kuşatıldıklarını hissettiler. Sanki bu hararet analarından çıkıyor, onları ısıtıyordu. Öyle sevinç içindeydiler ki gevezeliğe başladılar. O lakırtıdan ötekine atlayarak bir sürü şeyler anlattılar. En küçüğü, bugün sokakta yazımı tromu oynadık. 2 metrelik kazandım. Öyle talihim var ki oyunda hep ben kazanıyorum, dedi. Kadın tıpkı kuluçka olmuş bir tavuk hazıyla içi kabara kabara ona bakıyordu. Ne güzel, ne tosun gibi bir çocuktu. Bunu daha evvel fark edemediğini şaştı. Birden içinden taşan bir ana sevgisiyle ateşlendi. Ah benim melek evladım, şeker alıp yiyeceğine bir de para biriktirmiş ha, kurban olsun ana sana, dedi. Bu sözleri duyunca çocuk düşünceye vardı. Azıcık utanarak, yoo sadece bugünlük öyle oldu. Yarın şeker alacağım. Hem niye almayacakmışım, niye para biriktirecekmişim? Her gün kazanmak elimde, dedi. Bir papara yiyeceğini zannederken anası tatlı tatlı, şeker al, canın ne istiyorsa onu al yavrum, para kendi paran, diye cevap verdi. Her zaman pek o kadar lakırtıya karışmayan büyük oğlum bile bu akşam bir konuşkanlığı tuttu. Sana tuhaf bir şey söyleyeyim mi anam? Bugün mal sahibinin adamıyla tarlaları dolaşıyorduk ya hani. Ne dedi biliyor musun? Köyümüze son gelişiymiş bu. Para kazanılıyor, başka bir memlekete gidiyormuş. Böyle dağ tepe dolaşmaktan usanmış artık. Hele çiftçilerden, bayalı köylü karılarından bıkmış, gık demişmiş. Her mevsim hep aynı. Değişmek bilmeyen işlermiş bunlar. Uzak, kocaman bir şehre gidiyormuş. Ana bu lakırtıları can kulağıyla dinledi. Düşünceye vardı. O akşam yatıp masanın üzerine koyduğu şamdanın hafif titrek ışığında oğluna bakıyor, hiç kıpırdamadan oturuyordu. Çocuk susunca çoktandır susuz kalmış kuru bir toprağın bağrına yağmur nasıl sıza sıza girerse bu kelimelerin de birer birer yüreğine sinmesi için durdu. Bir zaman bekledi. Sonra boğuk, ateşli bir sesle, sahiden öyle mi dedi oğlum, diye sordu. Ve sanki bunu bile laf olsun diye sormuş gibi yaparak karşılığını beklemeden hemen bir acele. Hadi bakalım artık yatıp uyuyalım. Yarın sabah şafak vakti kalkıp şehre gideceğim. Kız kardeşinin gözlerine ilaç getireceğim. Bak nasıl iyi gelecek, dedi. Kadının sesi gene düzgün ve durgun çıkıyordu. Köpek kanına doğru sokuldu. Yaltaklandı. O da hiç hassizlik etmeden bol bol yemek verdi. Hayvan yarı şaşkın, yarı da sevinçten deliye dönmüş bir halde önündekini hapur hupur yutup sömürdü. Ve karnı iyice doyunca hoşnutluktan derin derin içini çekti. O gece hepsi de uyudular. Ana da çocuklar da derin, dinlendiren, rahat bir uykuya çabucak daldılar. 12. Bölüm. Sabah oldu. Yaz yağmuruna hazırlanan durgun, puslu bir havaydı. Gökyüzü alçalmış, su yüklü bir halde vadinin üzerine bütün ağırlığıyla basmıştı. Dağlar hiç gözükmüyordu. Ana kızını şehre götürmeyi iyice aklına koyduğu için havaya aldırış etmeden erkenden kalktı. Aylar ayı, hatta yıllar yılı bekledikten sonra yavrusunun acısını azıcık olsun hafifletmek için artık tek bir gün bile sabredecek halde değildi. Sanki gözyaşlarıyla kiri, suçu yıkanmış yeni bir analık içinde çocuklarına karşı nasıl sevgi, şefkat göstereceğini bilemiyordu. Bundan sonra onlar için ne yapsa, ne kadar çırpınsa gene de az buluyor, gönlünü rahatlandıramıyordu. Kıza gelince uzun saçlarını tarayıp örerken, pembe bir bez parçasıyla uçlarını bağlarken heyecandan tir tir titriyordu. Beyaz çiçekli, mavi, tertemiz entaresini giydi. Ömründe küçücük köyünden daha hiç çıkmadığı için bir yandan hazırlanıyor, bir yandan da dalgın dalgın. Ah, bugün etrafımı bulanık görmesem ne iyi olurdu. Kim bilir şehirde ne görecek şeyler vardır, diyordu. Küçük kardeşi bunu bir büyük adam haliyle. Evet, ama gözlerin iyi görseydi şehre götürmezlerdi seni, cevabını verdi. Bu karşılık o kadar doğruydu ki kızcağız gene her vakitki gibi sadece gülümsedi. Bir şey demedi. Pek öyle keskin bir zekası yoktu. Her şeyinde bir durgunluk, yumuşaklık, tatminlik vardı. Bir müddet düşündükten sonra, keşke iyi görebilseydim de ömrümde hiç şehre gitmeseydim, dedi. Ama bu cevap o kadar geç kalmıştı ki küçük oğlan ne demeye geldiğini bile pek hatırlayamadı. Sabırsız, aceleci bir huyu vardı onun. İçi içine sığmazdı. Bir oyundan ötekine geçer, gördüğü bir iki ufak şeyinde birini yarım bırakır, başkasını yapmaya koşardı. Değişikliği severdi. Üç çocuğun içinde babasına en çok benzeyen oydu. Ana söylenenlere hiç kulak vermiyor, hazırlanıyordu. Bir müddet küçük çekmecenin önünde durdu. Eli varmıyordu, nihayet açtı. İçinden küçük bir paket çıkardı. İnce kağıdı çözdü, mücevherlerine baktı. Şunları saklasam mı yoksa götürüp satsam mı diye düşündü. Azıcık durakladı kendi kendine. Beni artık dul sanıyorlar. Nerede takacağım bunları? Olsa olsa kızımın düğününe saklayabilirim, dedi. Avcunda tuttuğu bu gümüş süsleri gözlerine dikmiş düşünüyordu. Birdenbire bir şeyler hatırladı. İçi bulandı. Ne yapıp yapıp bu mücevherlerden kurtulmak, hatırladıklarını da unutmak istedi. Bu sefer artık kararını vermişti. Olmaz, saklamayacağım. Hem belki de olur. Olur ha, günün birinde kocam dönüverirse ne der bunlara? Paramla aldığım lafına hiç inanır mı o? Diye düşündü. Bunun üstüne ufacık paketi göğsüne soktu. Haydi gidiyoruz, diye kızına seslendi. Kır yolundan yürüyerek sabahın bu pek erken saatinde daha mışıl mışıl uyuyan köyün içinden geçtiler. Ana yine eskisi gibi dinçleşmiş, kuvvetli, sık adımlarla yürüyordu. Başı yukarıda kızını elinden tutmuş, sis içinden gidiyor, ilerliyordu. Kızcağız onun koca adımlarına yetişmeye çalışırken artık gözlerinin ne kadar fena gördüğünü seziyordu. Evinde, köyünde, bildiği yerlerde zararsızca istediği tarafa gidip gelebiliyordu. Yalnız işin acı olan tarafı, o bunu gözleriyle, görüşüyle değil de el yordamı, koku alma kabiliyeti sayesinde yapabildiğini fark bile etmiyordu. Halbuki işte alışık olmadığı tümsekli, çukurlu yolda anasının elini tutmasa düşecekti. Ana da bunun farkına vardı. İçini bir korku aldı. Başına yeni bir ceza yumruğu ineceğini bilmiş gibi şimdiden titreyerek, eyvahlar olsun, galiba iş işten geçmiş bile ayavrum. Ama sen şimdiye kadar görmediğini hiç söylemedin ki bana. Gözlerin boyuna sulanıyor da ondan neyi seçemiyorsun sanıyordum. Kızcağız hıçkırıklarını tuta tuta, ben de öyle sanıyordum anacığım. hem bu yol bir iniyor bir çıkıyor. Ondan bir de bu kadar çabuk yürümeye alışık değilim ben, dedi. Ana adımlarını yavaşlattı. Başka bir şey demeden yürüdüler, durdular. Eczaneye yaklaştılar. Sabrı tükenen ana farkına varmadan gene hızlanmaya başladı. Daha vakit çok erkendi. İlk müşteri bunlar olacaktı. Eczacı hiç aceleye lüzum görmeden yavaş yavaş tahta kepenkleri kaldırıyor, durup durup ya esniyor ya da uzamış karışık saçlarına ellerini sokup hart hart başını kaşıyordu. Gözlerini kaldırıp köylü kadınla kızını tezgahın önünde görünce birden şaşırdı. ''Nereden çıktınız bu saatte? Ne istiyorsunuz?'' diye sordu. Ana yavrucuğa gösterdi. ''Böyle ağrılı gözler için bir ilacınız var mı?'' dedi. Adam döndü, evvela dik dik kıza, sonra da zoruna aranabilen kırmızı göz kapaklarına, ölü gözlere baktı. ''Nasıl başladı bu?'' diye sordu. ''Önceleri dumandan oluyor dedikti. Kocam öldü. Ben de tarlada erkek işlerini görürken geç kaldıkça kız ocağı yakıveriyordu. Bu bir iki yıldır daha azdı. Sanki içinde bir ateş var da gözlerini yakıyormuş gibi oluyor. Ama ne biçim bir ateştir bu bilmiyorum. Neden dersen, yeryüzünde bunun kadar yumuşak huylu kız bulunmaz. Ağzına vur, lokmasını al. Bir kere somurttuğunu bile görmedik zavallının.'' Adam başını salladı, ağzını bir karış açıp esnedi. Sonra da hiç aldırış etmeden, ''Çok var gözü böyle olan. Bu içeriden gelen bir ateştenmiş. Türlü türlüsü oluyor. Hiçbir ilaç kâr etmiyor. Gitgide artıyor. Çaresi yok.'' dedi. Bu kelimeler ümitle çarpınan iki yüreğin üzerine kurşun gibi indi. Ana heyecandan titreyerek usulca, ''Vardır, belki vardır. Buralarda hekim bulunur elbette. Şöyle eli kerametli iyi birini biliyor musunuz? Pek pahalısına da çıkışamayız. Fukarayız.'' dedi. Adam kirpi gibi saçları havaya dikilmiş, kafasını soğuk soğuk salladı ve tahta kutu içinde sakladığı bir ilacı alarak, ''Bu kızın gözlerini kimseler kurtaramaz. İyi bilmeden laf etmem ben. Bu hastalığı çok gördüm. Her gün buraya gözleri böyle bir sürü insan geliyor. Hepsi de içimizi bir ateş yakıyor gibi yanıyoruz diyorlar. Yabancı illerden gelme hekimler bile bu derdin çaresini bulamıyorlarmış. Kesip göz kapaklarını açıyorlar, göz içlerini büyülü taşlar sürtüştürüp bir takım dualar okuyor, üflüyorlarmış ama gene de ateş geçmiyor. Yavaş yavaş gözleri yakıp söndürüyormuş. Kimseler çare bulamıyormuş bu ateşi. Neden dersen, o insanın ta can evinin içinde yanıyor. Sadece şurada bir toz var. İyi etmeyi etmez ama serinlik verir. Bir vakit rahatlar insan, dedi. Esmerce buğdaya benzeyen küçücük taneler halinde yuvarlanmış tozu bir ucu iç yağı ile tıkanmış kalın bir kas tüyünün içine döktü. Ya böyle işte kadının, kızın kör oluyor, dedi. Ama kızcağızın tıpkı haberi yokken tokat yemiş bir çocuk şaşkınlığı, korkusuyla birden irkildiğini görünce de güya merhamet ve iyilik tuttu. Şu hikmeti savurdu. Üzülmek filan boş, kaderi böyleymiş. Demek ki bu kız başka bir kalıp içinde eskiden yaşarken suç işlemiş. Yasak bir şeye bakmış, bu yüzden lanete uğramış olacak. Yahut babası bir günah işledi ya da sen kadınım, sen bir günah işledin. İç yüzümüzü kim bilebilir? Hoş, sebebini araştırmaktan ne çıkar ya? Uğursuzluk, lanet bu kızın bir kere üstüne çökmüş. Emir büyük yerden. Alnımızın yazısını kimse bozamaz. Ve adam bu kısa acıma nöbetini çabucak savuşturmuş bir halde yeniden esnedi. Ananın uzattığı metelikleri aldı. Ayaklarını sürüye sürüye dükkanın arka bölmesine geçti. Eczacının sözlerini içerlemiş olan ana da öfkesinin verdiği bir cesaretle güya çattı. Halt etmişsin sen. Kızım hiç de kör değil. Göz ağrısından kör olanı şimdiye kadar kim duymuş? Kocamın anası çocukluğundan beri göz ağrısı çeker dururmuş. Öldüğü zaman kör müydü? Değildi işte. Adamın cevap vermesini beklemeden hemen kızının elinden tuttu, dışarı çıktı. Öyle tir tir titremesin diye bu zavallı elciyi nasıl da sıkıyordu. Doğru, hiç tanımadığı bir kuyumcuya gittiler. Saçı sakalına karışmış biriydi bu. Ana koynundan küçük paketi çıkardı usulca. Bunları alın da yerine para verin. Kocam öldü, artık böyle şeyler takamam dedi. İhtiyar kaç para edeceklerini anlamak için gümüş küpe ile yüzükleri tartarken ana durdu, bekledi. Kızcağızdan kolunu yüzüne kapayarak hıçkıra hıçkıra ağladı. Bir yandan da kesik kesik. Anacığım, inanmıyorum. Büsbütün kör değilim ben. Bak, orada terazinin üstünde parlak bir şeyler seçiyorum. Kör olsam göremezdim, değil mi? Nedir onlar, söylesene, diyordu. Ana bu sözlerden kızının artık hiç görmediğini ya da pek az zoruna bir şeyler seçebildiğini anladı. Çünkü küpeli yüzükler ta burnunun dibinde duruyorlardı. Ne olduklarını görmüyor, sadece hafif bir parıltı, bir beyazlık seçebiliyordu. Kadın için için inledi, dudağını ısırdı. Elbette çocuğum, neden büsbütün kör olacakmışsın? Şey o, yüzük, artık takamıyorum da daha işinize yarar diye yerine para alacağım, dedi. Bu yeni kederi içinde ne elinden giden mücevherler için yüreği sızladı, ne de onların hatırlattığı şeyleri düşünebildi. O kadar pırıl pırıl ışıldadıkları halde yavrucağızı onları görememişti işte. Düşünülecek şey buydu. İhtiyar bunları aldı. İçinde bilezikler, yüzükler, mini miniler için kolyeler, daha da türlü türlü güzel süsler sıralanmış olan bir çekmecenin içine güzelce yerleştirdi. Ana kendi sattıklarını görmüyor, düşünmüyordu bile. Sadece bunların hepsi de onun indinde parıl parıl ışıldayan bir şeydi ki kızı, kör kızı işte göremiyor, seçemiyordu. Madem ki bir kere olan olmuştu, artık alınacak bir şey daha vardı. Kimi satmaya, kimi de almaya gelenlerle sokak kalabalıklaştığı için kızın gene elini tuttu. Çarpmasınlar diye daha çok gözünü açmaya, yavrusunu korumaya başladı. Sokağın iki yanına çiftçiler, bahçıvanlar, taze, yemyeşil zerzevat sepetlerini, deli balıkçıları da çamçaklarını dizmişlerdi. Ana dükkandan birine doğru yürüdü. Kızını kapının önünde bıraktı, içeri girdi. Çırak ne istediğini sorunca eliyle bir şey göstererek bunu dedi. Bu tahta tokmaklı küçük bakır bir gongtu. Bunu sokakta giderken aleme hallerini anlatabilmek için körler taşırdı. Çırak istenen şeyi sarmadan evvel balın iyi cinsten olduğunu göstermek için bir iki defa tokmağı vurdu. Dışarıda duran kızcağız bu gürültüyle başını kaldırdı. Anacığım, bir kör geçiyor galiba, öyle bir ses işittim, dedi. Çırak kah kah güldü, çünkü kızın gözlerinin ne halde olduğunu görüyordu. Ağzından tükürüklerini saçarak hem gülüyor hem de geçen becen yok, körün alası, diyordu ki ananın birden korkunç, yırtıcı gözlerle bakışlarını görür görmez lakırtının alt tarafı gırtlarına takıldı. Hemen gongu uzattı ve anlamadan aptal aptal arkalarından baka kaldı. Bunun üstüne onlar da evlerinin yolunu tuttular. Kızcağız döndüklerine seviniyordu. Çünkü vakit geçtikçe şehir kulağının hiç alışık olmadığı bir takım gürültülerle doluyor, adeta her bir tarafıyla canlanıyor, ayaklanıyormuş gibi oluyordu. Bağıra bağıra, çekişe çekişe pazarlıklar yapılıyor, yanlarından gelip geçen göremediği bir takım insanlar onu itip kakıyorlardı. O da her vakitki sessiz, sedasız haliyle küçük ayaklarını seker gibi oradan oraya atıyor, bütün acısına rağmen bilmeden, farkına varmadan hep gülümsüyordu. Zavallı ana, belli etmiyordu ama içi kan ağlıyordu. Boş kalan eliyle de sıkı sıkı şeyi, körlerin alametini tutuyordu. Hoş, gongu satın almıştı ama bir türlü eli varıp onu kızına veremiyordu. Yavrusunun büsbütün kör olduğu aklına sığdıramıyordu. Bütün yaz bekledi. Harman vakti geldi geçti. Mal sahibinin yeni kahyası uzaktan hısım çıktıkları fıkıra bir ihtiyarcıkla ürün paylaşıldı. Güzde sırasınca vardı geldi ama ana bir türlü karar veremiyordu. Son bir çare diye ilahlara başvurmaya kalkıştı. Her gün kör yavrusunun yüzüne baktıkça eczacının sözleri ya babası bir günah işlemiştir ya da belki anası iç yüzümüzü kim bilebilir deyişlerini hatırlıyordu. Kendi kendine bari bir mabide gidip yalvarsam diye düşündü. Ama o yol kenarındakine değil yüzlerini çamaşırını fırlatıp attığı ilahlardan hangi suratla bir şey isteyebilirdi? Yok, yok, oraya gidemezdi. Uzak, uzak bir yerde, binler ve binlerce adım ötelerdeki bir mabette, candan, yürekten, içleri yana yana dua eden kadınlara istediklerini veren iyi, kudretli bir ilahe varmış diyorlardı. Bari kalkıp oraya mı gitseydi? Ana bu düşüncesini oğullarına açtı. Onların da kız kardeşlerinin başına gelen bu acıklı hali içleri yandı, gözleri daldı ve büyük oğlan her zamanki gibi o vakitsiz ihtiyar tavrıyla ben zaten hanidir onda bir tuhaflık görüyordum dedi. Küçük kardeşi şaşarak gözlerinin kötülediğini hiç fark etmemiştim. Kendimi bildim bileli hep böyleydi. Zar alışmışım dedi. Ana kızına da işi açtı. Lodos yelinin esip geldiği taraflarda bir mabede gidiyorum. Orada 6. Lee'nin karısına yıllar yılı kısır kaldıktan sonra doğurma çağını geçeceğine yakın bir oğlan çocuk veren canlı ilahe dedikleri bir tanrıça varmış. Lee'nin karısını bildin değil mi? Hani kocasının canına tat demişti de kadının üstüne ortak getirecekti. O da kalktı gitti, yalvardı, yakardı. Ondan sonra bu tosun oğlanı doğurdu işte. Kız, hatırladım anne, hatırladım dedi. Hani oğlu doğunca ipekten bir çift terlik dikti, işledi de ilahiyi götürdüydü, değil mi? Sahi anam, git, git. Merhametli, iyi bir ilahiymiş oradaki. Ana yola çıktı. O aylarda kötü kötü eserek kuzey ovalarından soğuğu sürükleyip getiren, ağaçların üzerindeki yaprakları kırış kırış buruşturan, yol kenarındaki otları kurutan, her yeşilliği soldurup öldüren, kamçılayıcı rüzgarlara göğüs vere vere bütün bir gün yürüdü. Fakat anaya rüzgardan daha ağır, daha acı gelen şey, kendi günahının evladı üzerine çöktüğünü görmek korkusuydu. Mabede vardığı zaman gözü ne onun büyüklüğünü, güzelliğini, ne kızılımsız bir rengi boyanmış duvarlarını, ne de önünde bir sürü insanların secdeye kapandıkları parıl parıl yaldızlı tanrıları gördü. Pek çok giren çıkan vardı. Tarif ettikleri ilahiyi bulmak için hemen içeri daldı. Kapıdan azıcık günlük aldı. Önüne çıkan saçı başı akçıllanmış ilk rahibe sordu. Canlı ilahi ne taraftadır? Adam kadının kılığına, kıyafetine baktı. Onu da her gün bir erkek evlatları olsun diye yalvarmaya gelen sürü sürü kadınlardan biri sandı. Dudaklarını şöyle azıcık uzatarak loşça bir köşeyi gösterdi. Orada sağlı sollu daha küçücük iki sanemin arasında yaşlı bir ilahi oturuyordu. Ana o yana doğru yürüdü, iki büklüm olmuş, bir şeyler mırıldanan, ihtiyar bir kadının duası bitsin diye bekledi. O da mabudeye oğlu için yalvarıyor, yavrusunun yıllardır yataklara yapışıp kaldığını, evlat bile üretecek halde olmadığını söylüyor. Eğer çatımızın altında kefalet borcu ödenmemiş bir günahımız varsa, senin şanından, kudretinden bekliyorum. Ey Mabud, Bana bunu bildir. Eğer evladım bu yüzden kıpırdayamıyorsa tövbe, istiğfar edeyim. Cezasını ben çekeyim. Ben, diyordu. Ondan sonra ihtiyar kadın kalktı, öksürerek, içini çekerek uzaklaştı. Arkasından hemen ana diz çöktü. Bu sefer yalvarma sırası onundu. İhtiyarın biraz evvelki sözlerini unutamıyordu. Sanki karşısındaki mağdurenin kaşlarını çattığını, günahının kefaretini ödemeden, cezasını çekmeden kalkmış duaya gelen bu suçlu koluna hiç de bir acıma duymadan, yaldızlı dümdüz yüzünü asarak bomboş gözlerle dik dik baktığını zanneder gibi oluyordu. Ana nihayet doğruldu. Yana yana bir içini çekti. Duasının, yalvarmasının bir şeye yarayıp yaramayacağını bilmiyordu. Günlüğü de yaktı ve döndü. Dağ, bayır, dere tepe 10 millik yolu aşıp kapısına geldiği vakit yorgunluktan, ayazdan bitkin bir halde hemen oracağı eşi çöküverdi. Ve hep bir ağızdan ne yaptığını, ricalarını, ilahinin nasıl karşıladığını soran çocuklarına gamlı bir sesle acı acı. Emir büyük yerden çıkacak. Ne bilirim ben? Elimden ne gelir? Sadece yalvardım, yalvardım. Dua ettim. İlahlar ne isterlerse öyle olur. Biz de beklemek düşüyor. Görürüz elbette, dedi. İçin içinde ne ettim de günah işledim, diye düşündü. Ne olurdu şu suça başlamamış olsaydım, dedikçe bir türlü bu işi nasıl edip yaptığını aklına sığdıramıyordu. O tüysüz, suratlı herifi düşündükçe içi bulanıyor, hiçbir zaman silemeyeceği, kendi suçu yüzünden bu adama lanet okuyor, ondan nefret ediyordu. Sonsuz tiksinmeler duyarak geçen bu düşünce ve azap saatinde hem bütün o ateş, istek dolu yaratılışını bir hastalıktan kurtulmuşçasına üstünden silkti attı. Hem de gençliğini uğurladı. Ondan da ayrıldı. Artık onun için bu yeryüzünde cinsel manada hiçbir erkek kalmamıştı. Sadece buncağızları, şu üç evladı vardı. Onun da bir tanesi kördü işte. 13. bölüm. Artık gençliğe gitmişti elden. 43 yaşına girmişti. Ve bazen geceleri evlatlarının babası gideli beri geçen zamanı saymaya başladıkça elleri yetişmiyor da iki parmak daha katıyordu bu hesaba. Köyün içinde kendini dul diye tanıtalı beri geçen yılların sayısı da tek elinin parmaklarını aşıyordu. Ama biçimi gene de hiç bozulmamıştı. Her vakitki gibi belki daha da dinç ve dimdikti. Vücudu ağırlaşıp şişmanlamamıştı. Başkaları soluyor ya da tombullaşmayı azıtıyorlardı. Mesela Emmoğlu'nun karısı, bir de köyün dedikodu meraklısı meşhur dolu her yıl biraz daha şişiyor, göbekleniyorlardı. Halbuki ana gençliğinde nasılsa yine öyle ince, uzun, biçimli, dinç bir kadın olarak kalmıştı. Yalnızca memeleri küçüldü. Kuru, kavruk bir hal aldı. Bir de aydınlıkta bakılınca göz kenarlarında, güneş altında ağır işlerle uğraşmak yüzünden yer etmiş bir sürü küçük küçük kırışıklıklar, çizgiler gözüküyordu. Tarlada, kırda, bayırda geçen bunca yıldan sonra artık iyice kararmıştı. Eski şaşılacak çevikliği, tüy gibiliği, elinin çabukluğu da kalmamıştı. Çünkü karnında kök salmış olan o yabani canı söküp çıkarıldan beri bir türlü eski halini bulamamıştı. Köyde kadınlardan birinin doğum ağrısı tutup da onu çağırttılar mı, ki bu da sık sık oluyordu. Çünkü o hem doğdu hem de artık yaşların arasında sayılıyordu. Koş koş filancanın sancıları sıklaştı, seni istetti, diye bağırdılar mı, nedense elini ayağını çabuk tutmakta güçlük çekiyor, vaktinde yetişemiyordu. Hatta birkaç defalar o varıp koşuncaya kadar Doğsa kadıncağız kendi başına eğilip çocuğunu alıvermişti. Bir günde ana nasıl olmuştu bilinmez, elini doğan küçük yavruyu yere düşürmüştü. Bir oğlandı bu. Bereket versin çocuk kazayı hafiften atlattı. Sadece kafacağızı berelendi. Azıcık şişti. Beynine bir zarar gelmedi. Tosun gibi de büyüdü, gelişti. Evlatları büyüdükçe artık anayı bayağı koca karı yerine koyuyor, o gözle bakıyorlardı ona. Büyük oğlanın, kaldırma şu ağır şeyleri, dinlen artık ana, otur dinlen demekten dilinde tüy bitiyordu. Artık gücü kuvveti yerinde tam bir erkekti o. Her işin hakkından gelebiliyordu. Anasına olsa olsa en hafif işleri bırakıyor, yaz günü kendisi tarlaya çalışmaya giderken onu şöyle ağacın gölgesine çektiği alçacık iskemlesinde rahat rahat dikiş diker görmekten, dişiyi yuvada bırakan bir ev erkeği olmaktan anlatılmaz derecede büyük bir haz duyuyordu. Oysa gerçekte kadın oğlunun sandığı kadar ihtiyar değildi. Tarla işlerini daima her şeyden fazla sevmişti. Toprakla uğraşıp dedinmekten, sonra da akşamüstü rüzgarın nefesiyle serinleyen temiz bir ter nemi içinde vücudunda tatlı bir yorgunlukla evine dönmekten ne kadar hoşlanırdı. Gözleri tarlalara, kırlara, dağlara, büyüklük ve genişliklere alışıktı. Bu yüzden de incecik iğnenin batıp çıkışlarına bakmak, birden darlık, küçüklük içinde kalmak ona kolay gelmiyordu. Sahiden şu eve hamarat, hanım hanımcık biri lazımdı. Gözleri de iyi görmeliydi. Çünkü artık kızın kör olduğunu hepsi de biliyordu. Anasıyla şehre gittikleri günden beri zavallı kendi bile artık bunu seziyordu. Analı kızlı ikisi de tanrıçadan pek bir şey ummuyorlardı. 5. kasetin sonu.